sizin için hazırladığım etik vakası şöyle. Siz olsaydınız ne yapardınız? Aydın Bey büyük bir hava yolu şirketinin genel müdürüdür. Almanya ile Türkiye arasında önemli sayıda yolcu taşıdıkları için bu piyasanın neredeyse %80 pazar payı onlara aittir. Aydın Bey güçlü olmanın verdiği bir rahatlıkla yeni yıl bütçesini yapar, yönetim kuruluna bunu onaylatır ve daha sonra da ciroların artacağı ile ilgili verdiği yeni mesajın kutlamalarıyla birlikte rahat eder, odasına döner ve işler başlar. Yeni yıl başlar. Ancak yeni yılın ilk 3 ayında raporlar gelir, bir bakarlar ki istedikleri gibi bir sonuç elde edilememiştir. Hemen genel müdür yardımcılarını toplar, araştırırlar, nedenini bulurlar. Nedeni şöyledir. Türkiye kökenli Şehrazat isimli bir şirket Almanya-Türkiye arasında yolcu taşımaya başlamıştır. Genel Müdür Aydın Bey ne yapmaları gerektiğini belirlemek için genel müdür yardımcılarına özel bir çalışma yapmalarını ister. Sonra da bir toplantıyla söyleyin bakalım ne yapalım bu durumda der. Genel müdür yardımcıları ise birkaç öneride bulunurlar. Bakın ne derler. Derler ki şu dört kararı alabiliriz efendim. Karar bir. Almanya'daki tüm bilet satan acentalarımıza bir duyuru yapalım. Diyelim ki yeni Şehrazat'ın biletlerini satarsanız bundan sonra biz size bilet vermeyeceğiz diyelim. Birdenbire Şehrazat'ın işini keselim. Karar 2. Şehrazat ismi Almanya'da henüz tescil edilmemiş. Efendim gidelim biz bu ismi kendi üstümüze tescil ettirelim. Bir daha Şehrazat Almanya'da bu isimle çalışamasın derler. Karar 3. Efendim uçak biletlerini Almanya'da basan şirkete diyelim ki eğer Şehrazat'ın biletlerini basarsam ben sana bilet bastırmayacağım diyelim. Bilet bastıramasın Şehrazat. Dördüncü kararda derler ki efendim havaalanında Şehrazat Terminal 1'e iniyor. Bizim yöneticilerle ilişkilerimiz son derece iyi. Hiç yolcuların sevmediği Terminal 8 var. Şehrazat'ı oraya attıralım biz. Hemen satışları düşer efendim. Genel Müdür Ayhan Bey odasına döner. Düşünmeye başlar acaba ne yapsam diye. Sayın Ali Sabancı, bu genel müdür yerinde siz olsaydınız bu durumda siz ne yapardınız?
Bir kere ben önce genel müdür yardımcılarını atardım işte. Açık ve net söyleyeyim. Bakın dört tane öneri geliyor. Dördü de bu firmayla alakalı değil. Yani ben neyi daha iyi yaparım önerisi yok.
Evet.
%80 pazar payının getirdiği şişmanlıkla rekabeti nasıl kötü duruma düşürürüm önerileri var. %80 şişmanlık değişmeli ve ben neyi daha iyi yaparım ki? Her halükarda acenta Şehrazat'ın biletini satmak istemez. Tercih etmek istemez. O satsa da misafirler Şehrazat'la uçmak istemez. Benimkiyle uçmak ister. Ama bunu yapabilmek için ne yapmam lazım? %80 pazar payı hakim durum mu bir silgiyle silelim. Burak, yeni düzen başladı. Rekabet var. Yani niye yanlış gidiyor işler? Çünkü o şunu yaptı, bu bunu yanlış yaptı. Olmaz. Kendi işine dönerim, kendim neyi daha iyi yaparım. Özeti bu.
Evet. İş hayatında siz peki karşılaşıyor musunuz? Bu tür şeyler size karşı yapılabiliyor mu?
Tabii yapılabiliyor. Bakın sonuçta benim havayolum şu anda Türkiye'nin 2 veya 3. numaralı havayolu, Türk Hava Yolları'ndan sonra 2 veya 3 numara. Ama çok büyük bir gap var aramızda.
Evet.
Ve taşlar yerinden oynuyor bizim sektörde. Biz oynatıyoruz. Yeni işler denemeye çalışıyoruz. Ama ne zaman bu gibi reaksiyonlar geldiğinde benim ailem, Pegasus ailesi moralini bozmuyor. Diyor ki, tamam demek doğru bir şey yapıyoruz ki bize bu reaksiyonlar geliyor ya. Ha? Ama ben diyorum ki artık eğer %80 pazar payının arkasına saklanmak istiyorsan oyunu baştan kaybetmişsin. Ya pazarı yeteri kadar hızlı büyütmüyorsun, %80'de kalıyorsun. Veyahut da ürünü geliştirmek için hiçbir şey yapmıyorsun. Sen kendine dön bak ben neyi yaparım. Onun için benim bir ilkem var. Benim ailem de bunu uyuyor. Hep aile derken Sabancı ailesinden bahsetmiyorum. Bülent Bey, Pegasus ailesinden bahsediyorum. Rekabeti krize edeceğimize kendimiz neyi iyi yaptığımızı anlatalım ya. Doğru değil mi?
Tabii
doğru. Ben çünkü bunu kontrol edebilirim. Rekabeti kontrol edemem.
Doğru, çok doğru söylüyorsun. Peki şimdi bir göster bin işit oyunu sizle oynayalım
tabii,
mı?
Tabii buyurun.
Bülent Şenver'in odasında, Bülent Şenver'in konuğu Sayın Ali Sabancı ile birlikteyiz. Şimdi bir göster bin işit oyunumuz var. Ben size bir kutu getirdim.
Tamam.
Bu kutunun içerisinde bir objemiz var. Bu objemize istiyorum ki siz bir 5 saniye bakın ve bu objemizle ilgili gençlerimizin unutamayacağı bakalım neler söyleyebiliriz.
Tamam.
Buradaki açayım. Objemizi bir hep birlikte bakalım. Şöyle şuradan bir maske, bir maske çıktı. Maske.
Çok açık ve net. Şimdi tabii değerli izleyiciler zannedecek ki ben bunu Bülent Bedavi'den pişirdim. İlk defa
görüyorum şimdi. Hayır, bu gizli bir kutuydu. Kutudan maske çıktı. Gençlerimizin kulağına küpe olsun bu maskeyle
bu
ilgili
maske.
Bir şey söyleyelim bakalım.
Maskenin bakımını yapmak çok zor arkadaşlar. Ne demek bakımını yapmak?
Maskenin bakımını yapmak.
Kendiniz olun ya. Yani maskeye ne ihtiyaç var? Maskenin temizliğini yapacaksın, bakımını yapacaksın. Koy maskeyi bir tarafa, kendin ol. Hayatı basite indir ya. Hata yapmaktan korkma. Yalan söylemekten kork. Çünkü sadece bir defa yalan söyleyebilirsin. Ben size gelsem bugün yalan söylesem, siz bir daha beni dinler misiniz Bülent Bey? Dinlemezsiniz.
Dinlemem.
Dolayısıyla maskeye ihtiyaç yok. Sizin maskeniz kendi ağzınız olsun, kafanız olsun, gözleriniz olsun. Dolayısıyla bu maskeyi bir tarafa koyun. Maskeli balığa saklayın. Ben bunu derim açıkçası.
Evet, ne kadar güzel değil mi? Bununla ilgili de güzel bir söz var sizin de hatırlayacağınız gibi. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün diye.
Hayatı basite indir. Biraz evvel de dedim. Maske takarak kafamda başka bir şeyler geçiyor diyerek çok komplike hale geliyor.
Evet, çok benim güzel, çok güzel söylediniz. Şimdi hep sizle yapılan belki konuşmalarda merak edip soruyorlardır bir anı paylaşmakla ilgili. Sizin de böyle bizle paylaşabileceğiniz, yaşadığınız, birileriyle yaşadığınız böyle ufak bir anınız var mı?
Tabii. Şimdi çok anı var ama tabii hangi açıdan yaklaşsam, şu açıdan yaklaşsam. Şimdi hissettiğim kadarıyla son zamanlar ben şu anda birebir müşteriye çok yakınım. Çok çok yakın zamanda bu oldu. Geçen cumartesi diye belki cumartesi evime fayans bakıyorum, fayans. Herkesin de özel erdoğum benim
tabii.
De. Fayans bir telefonum çaldı. Ve bir Osman Bey diye bir bey. Bakın Osman Bey, soyadını hatırlayamadım. Dedi ki ben Kayseri uçağına binecektim. Vaktinde gelmeme rağmen benim çekinimi yapmadı Pegasus Hava Yolları, mağdurumdu. Osman Bey dedim, şimdi dedim size müdahale edemeyeceğim. Bana bir e-mail yollarsanız pazartesi günü bakayım, takip edeyim. Ben mağdurum, geri istiyorum. Peki. Pazartesi günü oldu. Osman Bey'den cevap yok. Ben salı günü arkadaşlarımdan rica ettim. Osman Bey'i tespit edelim. Tespit ettik Osman Bey'i. Olay tam kendini dediği gibi cehren etmemiş. Ama bana cepten ulaşıyor bak.
Evet.
Anı bu yani. Cepten ulaşıyor.
Cepten ulaşabiliyor. Ha? Herkes ulaşabiliyor mu?
Vallahi yani ulaştı
ulaşmış,
işte.
Ulaşmış, bulmuş sizi. Ha.
Şimdi ben ne yapayım dedim ya. Ben ne yapayım? Osman Bey'i ben arayayım. Osman Bey'i aradım. Osman Bey, olay şu pencereden sizin dediğiniz gibi gerçekleşmemiş. Onun için de kusura bakmayın dedim. İstisnalar yapamıyorum. Herhalde Osman Bey telefonun öbür tarafında öyle bir sessizlik oldu ki çöktü. Önce tartmaya çalışıyor. Hakikaten Ali Sabancı'nın beni arıyor. Yani anı şu. İnsanları tek tek angaje etmek çok faydalı oluyor. Elini tutmak çok faydalı oluyor.
Evet. El tutmak.
E-mail'la, faksla, maksla oluyor da bu işler. Telefonla bak Osman Bey, ben size geri döndüm. Siz bana pazartesi dönecektiniz, dönmediniz ama ben döndüm, değer veriyorum.
Ona
tek
değer.
Tek bu çok önemli.
Müşteriye için, değer veriyorsunuz.
Yani değer vermek laf da olmuyor ya. Tek tek yaparsan oluyor bu.
Göstermek lazım.
Yani. Evet, tabii göstermek lazım. Evet.
Peki, şimdi de yine ben önünüzde bir kutu var belki
tamam.
Merak ediyorsunuz
evet.
Masada kutu,
kutu olsun.
Kutular.